Ayrım 17.
Görevinden gönüllü olarak ayrılmayan ya da azledilmeyen böyle birinin hukuki olarak temsilci ya da makam sahibi olmasına rağmen görevde kalışına karşı yürütülecek kamusal direniş meşru mudur? Hukuk ve ahlak ilişkisi açısından soru şudur. Bir temsilcinin ahlaki politik bütünlüğüne ilişkin açık kuşku, devlet memuru ve temsilci olarak böyle bir şahsa karşı direnişi meşrulaştırır mı? Muhtemel bir önermeler zinciri şöyle olabilir. Temsilciliğin sınırlı süresi onun anlamıyla değil, organizesiyle ilgili bir sorundur. Temsilciliğin anlamı ise halkın kendini tek tek insanlar tarafından temsil ediliyor hissetmesidir. Bunun ön koşulu temsilciye duyulan belirli bir güvendir. Bu güvenin temsilcinin işlediği bir suçtan dolayı kaybolup temsilcinin kendisinin kalması durumunda temsilciliğin anlamı genelde değilse de özelde tartışmalı hale gelir. Yani temel politik bir kurumun özü zedelenir. Demokrasi açısından bu anlamı yeniden kazandırmak, nasıl davranacağı önceden bilinse zaten seçilemeyecek olan bir temsilciyi korumaktan daha önemlidir. Eğer böyle bir düzeltmenin kurumsal bir aracı yoksa, basın ve propagandadan açık zorlamaya kadar değişik yollara başvurarak bu doğrultuda çaba harcamak meşrudur. B. Ancak bir demokraside ortaya çıkabilecek yapısal çöküntü emareleri, yani devletin kendisinin çürümesi, bir öncekiyle kıyaslanamayacak kadar önemlidir. Bu çürümenin farklı çehreleri vardır. Demokrasi görüntüsünün ardında yavaş yavaş, neredeyse fark edilemeyecek biçimde bir dernek, parti ya da tabaka oligarşisi ortaya çıkabilir. Demokratik güç ilişkilerinin sözüm ona şeffaflığının arkasında içinden çıkılamaz karmaşıklıkta güç kompleksleri oluşur. Örneğin bilim adamlarının merkezinde olduğu askeri endüstriyel politik bir kompleks. Güçlü parlamento grupları artık seçmenlerini değil, kendilerini finanse edenleri temsil eder hale gelir. Hukuk devleti adına temel haklar yok edilir. Gelecekte uygulanmak üzere demokrasinin rafa kaldırılıp olağanüstü halin uygulanmasına imkan verecek yasalar çıkarılır. Muhalefet büyük bir koalisyonun içine alınarak etkisiz hale getirilir. Direniş hakkı yönetmeliklerle adım adım etkisiz hale getirilir. Halkın çoğunluğu farklı nedenlerle de olsa politikadan uzaklaşır. Politik yaşam üzerine çözümsüzlük ve ulusal daralmanın yoğunlaşan sıkıntısı bir sis gibi çöker. Bu boyutta çöküşü yaşamakta olan bir demokrasi çerçevesinde başlangıçta değinilen olaylar daha zararsız yorumlanabilir ve bunlara şu sorularla çözüm aranabilir. Neden bu sorunların aslında mümkün olan çözümleri erteleniyor? Kim ya da ne yasa koyucunun, temsilciler ya da halkın politik istemlerini bu derece etkiliyor ki bu katlanılamaz durumun korunması yolunda karar verebiliyor? Hangi ekonomik, politik, askeri ve ideolojik çıkarlar asıl amaçlarını ve çıkarlarını gizleyerek genel askerlik hizmetine zorlama, nükleer santral yapımı, atom silahlarının yerleştirilmesi konularında bir araya gelip etkili oluyorlar? Çıkar birliklerinin ileri derecede karmaşıklaştığı ve demokrasinin temelindeki çöküşün çatışmanın özelliğine uygun çözümlere artık izin vermemesi durumunda direnişle ilgili yeni sorular ortaya çıkar. Örneğin çürümekte olan devleti çökmeye bırakmak gerekir tespitinden yola çıkılarak direniş gerekçesiyle her tür aktif direnişten vazgeçilebilir mi? Bu çözüm mutlaka teslimiyet anlamına gelmeyebilir, tersine oldukça umut verici olabilir. Ölüm ve yeniden dirilme modelindeki yeni bir oluşum beklentisine benzer biçimde çürümenin kendisinin de bir dönüşüm noktasına varacağı umulur. Küçük birimlerde her şeyi yeniden oluşturmak üzere devletin bütünüyle olan politik ilişkinin koparılması bir direniş önerisi olabilir mi? Bu esas olarak oluşturulan küçük toplulukların zaman içinde bir araya gelmesiyle genelde politik bir yenilenme gündeme getirilebileceğini uman alternatif grupların reaksiyonudur. Yoksa devlet içinde ve devlet üzerinde yapısal değişimde ısrarlı, açık ve adile yakın sistemi yeniden kurmayı amaçlaması nedeniyle geleneğe bağlı, her zaman legal olmasa da sürekli bir kansız devrim çalışması olarak politik çalışma devam mı ettirilmelidir? Böyle bir çalışma, ölçülülük ve etkinlik unsurlarını göz önünde tutarak direnişin kanlı olmayan bütün biçimlerini kullanacaktır. Yayın ve propaganda, gösteriler, pasif direniş, sivil itaatsizlik ve politik genel greve dek uzanan ekonomik mücadele gibi bir dizi yöntem. bu çalışma hala çoğunluğa yapılmış bir çağrı olarak yorumlanabilir. Ancak çöküş sürecinde var olan devlete olan sadakat sarsılmıştır. Şimdi böyle bir sadakat olsa olsa devletin eski biçimine yönelik olarak anılarda ya da yeniden kurulma isteğinde dolaylı olarak mevcuttur. Direniş biçimlerinin bu şekilde genişletilmesine salt teorik düzeyde itiraz edilebilir. Bu biçimlerden bazıları, örneğin yayıncılık, eleştiri propaganda, gösteriler ve grevler normalde ya da koşullara bağlı olarak yasaldırlar ve bu nedenle de direniş biçimleri başlığı altında tartışılamazlar. Dar anlamıyla sadece itaatsizlik direniştir ve onun dışındaki biçimler yurttaş haklarının kullanılması başlığı altında incelenebilirler. Söz konusu itiraz, demokrasilerin adile yakın sistemler oldukları varsayımından hareket edilebilseydi haklı olurdu. Ancak bu yaklaşım, insanı politik gerçeklik karşısında körleştirir. Çünkü çöküş sürecindeki demokrasinin özelliği, verili hakların kullanımını, gizli sansür, kuşkulu mahkeme kararları, doğrudan ya da dolaylı meslek yasağı, toplumsal soyutlamanın farklı biçimleri gibi çok boyutlu yıldırma yöntemleriyle yasal bir sınırlama getirmeden fiili olarak zorlaştırması ya da engellemesidir. Böyle bir durumda var olan ancak kullanılması istenmeyen özgürlüklerin sınırsız kullanımı belki de en etkili direniş yolu olacak, zaman zaman yapılan ve çarpıcı haksızlıklara işaret eden sembolik eylemlerden farklı olarak çökmekte olan sistemin alternatifini yaşayan bir demokrasinin pratiğini oluşturacaktır. Bu ölçüde genişletilmiş bir direnişin meşruiyeti ek teorik sorunlar değil sadece pratik sorunlar çıkarır. Demokrasinin kusursuz olmayacağı yolundaki düşünce, devletin çöküş ihtimalinin itirafını daha adil olma yolundaki ilkesel irade ise yurttaşların sivil hak ve özgürlükleri kullanılma görevine tahammülü içerir. İşte bu görev her tür demokratik direnişten önce gelir çünkü bunsuz bir demokrasi düşünülemez. Tüm bu doğallığına rağmen böyle bir görevin özel olarak açık dille bir anayasa maddesine yerleştirilmesi gerekir. Çünkü çöküş daima mümkündür ve böyle bir çöküş gerçeklik haline gelince artık direnişin bütün işaretlerini taşıyacak örtük bir görevi dayanak göstermek pratik olarak zor ya da imkansız olacaktır. Çöküş halindeki demokrasilerde direnişin meşruiyetiyle ilgili kesin sınırlamalar getirilebilir gibi gözükmektedir. Şiddetin ağır mağduriyetlere yol açan bütün biçimleri, yani terör, siyasi cinayet, kanlı devrim olarak iç savaş, sadece devletin propaganda tekeli, bürokratik oyunlar, taraflı adalet mekanizması, gizli polis ve toplama kampları gibi şiddet araçlarını kullanarak kişisel bir tiranlık ya da totaliter bir sistem kurması, bütün yurttaşları potansiyel kurban haline getirmesi durumunda, yani pratikte bir terör ve cinayet devletine dönüşmesi durumunda meşru görülebilirler. Keyfi biçimde uygulanan zor, sistemi ve temsilcilerini hedef alması kaydıyla her tür karşı eylemi meşrulaştırır. Ancak demokrasinin çöküşü statik bir durum olmayıp diktatörlük ilişkilerinin sisteme sızması ya da diktatörlüğün hazırlanması ile paralel yürüyen bir süreç olduğu için teorik olarak mümkün olanın sınırları politik duruma göre gene değişecektir. Bu noktada kılı kırk yararak davranmaktan ve böylelikle teorinin yanıt veremeyeceği gerçek sınır bölgelerinde dengeyi sağlamaktan başka bir yol yoktur. Örneğin teorik olarak Alman devletini ganimet olarak teslim etmektense Hitler ve ekibini daha Weimar Cumhuriyeti'ne yıkıldığı dönemlerde bertaraf etmek daha iyi olurdu denilebilir. Ancak Hitler başından beri asla kötü bir demokrat olarak değil, bilinçli bir demokrasi düşmanı olarak ortaya çıktığı için bertaraf edilmesi demokratik devletin görevleri arasında olmalıydı. Fakat devletin demokrasi düşmanlarını bertaraf etme hakkına sahip olması hiç de istenen bir şey değildir. Çünkü çöküş sürecindeki demokrasi düşmanlarını demokratlar arasında arayacaktır. O halde bu tür uç durumlar için geride sadece tek tek demokratların hem var olan devlete hem de gelmekte olan tiranlığa karşı direnmeleri ve eylemlerinin hukuki açıdan meşru gösterilemeyecek sonuçlarını üstlenmeleri biçiminde zayıf bir umut kalmaktadır. 3. Demokrasilerde direniş için bir teorik çerçeve denemesi. Şimdiye kadar genel bir direniş teorisinden hareket ederek değil, tek tek olaylardan yola çıkarak tartıştım. Sonuçta genel bir teorinin ana hatlarının şöyle çizilebileceğini düşünüyorum. Demokrasiyi en iyi durumda halkın egemenliğini kabul eden, ilkesel düzeyde mükemmel olmadığını bilen ve gene ilke olarak daha adil olmak yönünde değişmeye istekli bir devlet olarak adlandırır. Ama aynı zamanda demokrasilerin bu ideal duruma ulaşmalarının gerçeklikte pek mümkün olmadığını da kabul edersek, direnişin aşağıdaki boyutları ortaya çıkacaktır. 1. Eğer demokrasi optimal tanımdaki koşullara büyük oranda uyuyorsa, daha fazla adalet amacıyla oluşturulan kurumlarının ve hukuksal yapısının bu amacı gerçekleştirmek yerine engelleyici olmaya başladıklarını, öngörülmemiş belki de öngörülemeyecek çatışmaların ortaya çıkabilme ihtimalini dikkate alıyordur. Böyle bir demokrasi, sivil itaatsizliği yapısında gerekli olabilecek düzeltmeler için bir çağrı mekanizması olması nedeniyle ya yasallaştırmalı ya da hoşgörüyle karşılamalıdır ve kendi çöküşünü engellemek amacıyla yurttaşları anayasal hak ve özgürlüklerini kullanmaya teşvik etmelidir. 2. Çöküş sürecine girilmesi durumunda yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini kullanmaları ödevi önem kazanır. Ancak demokrasinin çöküş sürecinde önceden doğal olarak yapılan şeyler ek olarak direniş diye algılanır ve demokratik davranış çöküş halindeki demokrasiye karşıt eyleme dönüşür. Bu nedenle sivil itaatsizlik ve demokratik özgürlüklerin en geniş boyutlarıyla kullanılması birer direniş yöntemi olarak gündeme gelir. 3. Demokrasinin çöküş sınırı diktatörlüğe geçiştir. Böyle bir durumda yasalara göre meşru olmayan eylemler demokrasi adına gerekli olabilir. Çökmekte olan devlete bu tür görevler yüklemek, demokratlara karşı savaşa ruhsat vermekle eş anlamlıdır. Bu nedenle bu tür eylemler, ki bunlar var olan yasalara göre artık cezalandırılabilecek eylemlerdir, sadece demokratlarca yapılabilir. 4. Demokrasinin yerini diktatörlüğe bırakması, gerçekten sistemi ve önde gelen temsilcilerini hedeflemesi ve demokrasinin kurulmasına hizmet etmesi kaydıyla direnişin kanlı biçimlerini de meşrulaştırır. Bu direniş biçimleri meşruiyetlerini diktatörlükten değil, anımsanan ya da amaçlanan demokrasi fikrinden ve yaşanmakta olan baskıdan alacaklardır. Tüm bu direniş biçimlerinin hüküm süren diktatörlükte, en azından fiili olarak ceza konusu olacakları ise açıktır. Anlatılmaya çalışılan dört boyutta direnişin geniş bir meşruiyet zeminine sahip olmasına işaret etmektedir. Bir demokratın bakış açısından şu söylenebilir. Devletin optimal demokrasi kavramından uzaklaşması derecesinde direnişi meşru göstermek, teorik olarak kolaylaşır ve direniş biçimleri o ölçüde çeşitlenir. Ancak çeşitliliği arttıkça direnişin pratik olarak meşru gösterilme şansı azalır. Yani teorik meşruiyet temeli, pratik meşruiyetiyle ters orantılıdır. Direnişin en gerekli olduğu yer pratiğe uygulanma şansının en az olduğu yerdir. Pratik olarak en kolay uygulanabileceği yer ise en az gerekli olduğu yerdir. Bu tespitle sormak istediğim son soruya gelmiş oluyoruz. Direniş ödevi de meşruiyet temelinin genişlemesine paralel olarak artar mı? Yani diktatörlük altında yaşayan insanların demokratik sistemde yaşayanlara oranla direniş yükümlülükleri daha mı çoktur? Bu en azından demokratların bakış açısından böyle gözükebilir. Ancak gerçeklikte diktatörlük altında yaşayan insanlara genel bir eylemli direniş ödevi yüklenmesi, bu insanların kendilerini kurban etmeye mahkum edilmeleri anlamına gelir. Devletin egemenliğinin mutlaklaşması ölçüsünde insanlardan sadece caniyane eylemlere katılmamaları ve baskıyı içten onaylamamaları yolunda genel bir sorumluluk beklenebilir. Politik olarak bir şeyler yapmaları değil, ölüm pahasına değişime değil, hayatta kalma şansına oynama yolunu seçmiş kişiye, ahlaki olarak aktif direnme beklemeden içsel direnişle var olma hakkı tanınmalıdır. Kahramanlık yapmak gibi genel bir sorumluluk yoktur. Herkesin siyasi direnişe katılma sorumluluğu, ödenecek bedelin azalması ve hedefleri gerçekleştirme şansının yükselmesiyle artar. Bu da ancak insanın her şeye rağmen iyi kötü hayatta kalabileceği sistemlerde geçerlidir. Genel politik direniş ödevinin olduğu yer demokrasidir. Diktatörlük dönemlerinde kişisel sorumluluk. Hannah Arendt. öncelikle belirtilmesi gereken kişisel sorumluluğun politik sorumluluktan ayırt edilmesi gereğidir. Her hükümet kendinden öncekinin yaptıklarının ya da yapmadıklarının, her millet ise geçmişte yapılanların ve de yapılmayanların politik sorumluluğunu üstlenir. Ve politik sorumluluk üstlenen herkes günün birinde, dünya çığırından çıkmış, ah kör talih, onu düzene sokmak için ne yazık ki ben doğmuşum deme noktasına gelir. Ancak burada sorumluluğun bu biçimini tartışmak istemiyorum. Daha yakından bakınca atalarımızın, halkımızın ya da insanlığın yaptıklarından, yani bizzat işlemediğimiz suçlardan dolayı kendimizi suçlu hissettiğimizi söylemek, kişisel bir sorumluluğun ifadesi değil, metaforik, mecazi bir anlatımdır. Ahlaki olarak bakıldığında, somut bir şeyler yapmadan kendimizi suçlu hissetmek, gerçekten bir cürmün sorumlusu olduğumuz halde suçluluk duymamak kadar yanlıştır. Savaştan sonra Almanya'da suçlulardan ancak yok denecek kadar az bir kısmı pişmanlık emareleri gösterirken, hiçbir şekilde suça bulaşmamış insanların tüm dünyaya kendilerini nasıl suçlu duyumsadıklarının güvencesini vermeye çalışmalarını ahlaki bir şaşkınlık ifadesi olarak değerlendiriyorum. Aslında kolektif suç diye bir şey olmadığı gibi, kolektif suçsuzluk da yoktur. Suç kavramı sadece kişilere indirgendiği zaman anlam kazanır. Göreli olarak basit olan bu şeyler, benim çarkın dişisi diye adlandırmak istediğim teori dolayısıyla biraz karmaşıklaştı. Politik bir sistemde farklı devlet organları arasında ne türden ilişkilerin hüküm sürdüğü, dev bürokratik mekanizmaların nasıl işlediği ve hangi emir kumanda kanallarının mevcut olduğu, yani bir politik sistemin nasıl idame ettiği betimlendiğinde, zorunlu olarak sistemin kullanıldığı her bireyden, yani mekanizmanın harekete geçirilip işletilmesi için gerekli olan her dişliden söz edilmelidir. Burada hiçbir bürokratik sistemin, hiçbir kamu hizmetinin vazgeçemeyeceği çok önemli bir ön koşul, bu dişlilerden her birinin, yani her bireyin yerinin, sistemin yapısında bir değişikliğe gitmeksizin doldurulabilir olmasıdır. Soruna bu şekilde yaklaşıldığında, sistemi bir bütün olarak ayakta tutan insanların birey olarak sorumlulukları ancak ikincil dereceden bir önem taşır ve savaş sonrası davalarda sanıkların "ben yapmasam başkası yapacaktı" biçiminde ifade etmeye çalıştıkları mazeret haksız değildir. Kudüs'te Eichmann davasını Hitler döneminin Yahudi sorunuyla ilgili üst kademe görevlilerinden biri olan Adolf Eichmann 1960 yılı Mayıs ayında İsrail komandoları tarafından saklanmakta olduğu Arjantin'den kaçırılıp Kudüs'e getirilmiş ve burada mahkeme önüne çıkarılmıştır. Dünya kamuoyunun ilgisini üzerine toplayan davayı Hannah Arendt, Amerikan The New Yorker dergisinin temsilcisi olarak izlemiş, sonra da izlenimlerini tüm dava dosyasının yorumu ile birlikte kitap olarak 1963 yılında Eichmann in Jerusalem adı altında yayınlamıştır. Ç.N. İzlerken mahkeme salonunda görülen bir davanın en büyük avantajının insanın çarkın dişlisi olma safsatasının saçmalığını fark etmesi ve tüm bu sorunları farklı bir bakış açısından görmeye zorlanması olduğunu hissettim. Savunmanın bu doğrultuda argümanlar sunacağı aşikardı. Eichmann ufak bir dişliden başka bir şey değildi. Sanığın böyle düşünüyor olması da pek muhtemeldi ve belli ölçüde de böyle davrandı. Ancak iddia makamının ondan bütün zamanların en büyük, Hitler'den bile daha kötü ve daha önemli, canisini yaratmaya çalışması tuhaf ve beklenmedik bir çabaydı. Yargıçlar ise doğru ve makul olanı yaptılar. Bu yaklaşımı eğer ve fakat sorularını sormadan reddettiler. Benim düşüncem de bu doğrultudaydı. Çünkü hakimlerin de açıklamaya çalıştıkları gibi, duruşma salonunda bir sistem, tarihsel bir eğilim, antisemitizm gibi herhangi bir izm değil, bir insan yargılanır. Ve de sanık tesadüfen bir yönetici ise, tam da bu yüzden, yani yönetici de bir insan olduğu için ve sadece bu özelliğinden dolayı mahkeme önünde bulunmaktadır. Sonuç olarak mahkemenin sanığa sorusu, siz şu isimli, şu doğum tarihli, şurada doğmuş, yani herhangi başka biriyle karıştırılamayacak, hüviyeti belli bir birey olarak suçlandığınız eylemleri yaptınız mı? Yanıtınız evet ise neden biçimindedir. Sanığın bunları yapan birey olarak ben değilim. Benim kendi inisiyatifimle bir şeyler yapmaya ne iradem ne de gücüm vardı. ben çarkın yeri bir başkasıyla doldurulması mümkün basit bir dişlisiydim. Benim yerimde olan herkes aynı şeyi yapardı. Benim bugün mahkeme önünde olmam sadece bir rastlantıdır. Biçimindeki yanıtı özle ilgili olmadığı gerekçesiyle değerlendirilmeye alınmaz. Çünkü eğer yanıt, ben değil benim sadece bir dişlisi olduğum sistem bunu yaptı biçiminde ise derhal ikinci soru gelir. Peki siz neden böyle bir dişli oldunuz ya da o koşullar altında böyle bir dişli olarak kaldınız? Sanığın bir sistemin temsilcisi olarak suçluluğu ya da suçsuzluğu araştırılmaya kalkışılsa ortaya sonuçta zavallı bir günah keçisinden başka bir şey çıkmazdı. Savaş sonrası davalarının tümünde mahkemelerin sanıklardan suçsuzluk kriteri olarak bekledikleri şey bunların Nazi hükümetlerinin meşrulaştırdığı cürümlere katılmamış olmalarıydı. Katılmamanın suçluluğun ya da suçsuzluğun hukuki kriteri olarak alınması ise sorumluluk problemiyle ilgili ciddi sorunlar doğurmaktadır. Çünkü gerçeklikte sadece kendilerini kamusal yaşamdan tümüyle geri çekip her türden politik sorumluluğu reddedenler politik cürümlere katılmaktan kaçınabilmiş, yani hukuki ve ahlaki sorumluluktan kendilerini kurtarabilmişlerdi. Nazi Almanya'sının yenilgisinden beri ahlaki sorunlar konusunda şiddetli bir tartışma sürüyor. Ve resmi toplumun bütün tabakalarının bu emsalsiz suç ortaklığının açığa vurulduğu, geçerli ahlaki değerlerin tümden çöküşünün ortaya konulduğu bu süreçte sayısız varyasyonlarla hep aynı argüman öne sürülmekte. Biz bugün suçlu sandalyesinde oturanlar aslında daha kötü şeylerin olmasını engellemek için duruma katlanan insanlarız. Sadece bizler, yani sistem içinde kalanlar, olayları hafifletme yönünde etkide bulunup, hiç değilse birkaç insana yardım etme olanağına sahip olduk. Hiçbir şey yapmayanlar, her tür sorumluluktan kaçarak, kendi ruhsal selametlerini düşünürken bizler, elbette ki ruhlarımızı satmadan şeytana bedel ödüyorduk. Bu yaklaşım, eğer ta başlarda Hitler rejimi yıkılabilseydi, ya da hiç değilse, bu doğrultuda bir girişim söz konusu olsaydı politik olarak kabul görebilirdi. Ancak bu tür yaklaşımları dillerinden düşürmeyenler ne bir komplo kurmaya yeltenmişler ne de böyle bir şeyi akıllarından geçirmişlerdi. Eklemek gerekir ki burada söz konusu olan insanlar genelde Hitler rejiminin de Adenauer hükümetinin de uzmanlıklarına başvurmadan ayakta kalamayacakları devlet görevlileriydi. Hukuki sorumluluktan farklı olarak kişisel ya da ahlaki sorumluluk sorunu sadece rejimin inançlı savunucusu olmayanlar için vardır. Ancak bu basit gerçeklik bile nihayet hesaplaşma günü gelip de ortalıkta rejimin inançlı savunucusu kimsenin olmadığı ortaya çıkınca